Merhaba.
Merhaba.
Evet güzelim. Şimdi özgüvenle ilgili bir soru sormuş bir izleyicimiz. Şöyle demiş. İnsan değişen koşulların özgüvenini zedelemesine rağmen kendine güvenmeye nasıl devam edebilir? Ben bunu şöyle algılıyorum. Koşulların özgüvenimizi zedelemesini nasıl engelleyebiliriz gibi bir şey bu. Yani koşulların varsaymış özgüvenini zaten zedeleyeceğini her seferinde örseler diyor. Yani bunu bir ön kabul olarak ele almış. Buna rağmen nasıl güven duyabilirim demiş. Bu ikisi birbirine çelişiyor zaten. Yani özgüvenimiz zedeleniyorsa zaten güven duygumuz da onunla birlikte zedelenir. Hem o zedelenecek hem güven duyacağız. Bu mümkün değil. Değil mi?
Evet, yani sonuçta eğer deprem bölgesinde yaşıyorsan, depreme uygun sağlam bina inşa ediyorsan, bütün depreme rağmen o bina ayakta durur.
Evet.
Özgüven o ayakta durabilme hali.
Sağlam
baştan
binaya
sağlam
benzetilebilir yani.
Baştan sağlam.
Evet.
Evet.
Hem depremden etkilenip hem de nasıl ayakta durabilirin cevabı yok. Duramaz. Yani özgüvenimiz zedeleniyorsa bir şekilde bizim güvenimiz de zedelenir. Çünkü özgüven içinde güven de var zaten.
Gerçek özgüven zedelenmez. Sağlam bina gibidir o. Zedelenen şey özgüven değildir zaten.
Hayır. Burada bir önce tutarlılığa bir getirmek için söylüyorum. Evet. Yani biri zedeleniyorsa öteki de zedelenir. Çünkü temel dayanaklarından biri güven duygusu. Özgüven içinde neler vardı? Şöyle hatırlarsak. Güven var, alçak gönüllülük var,
umut var.
Bunlarla birlikte oluşan bir duygu, özgüven dediğimiz şey. Tabii burada bu dördünün de gelişkin, sağlam, temellerinin güçlü olması gerekiyor ki biz özgüvenli olduğumuzdan bahsedebilelim.
Evet.
Bu durumda gelecek dışarıdan etkiler zaten bizim özgüvenimizi aşındıramaz. Değil mi? Yani böyle bir dış etkilerle aşınabilen bir şey değil bu. Sık sık şeyin altını çiziyoruz. Yani bizim dışımızda gerçekleşen olayların bizim üzerimizde sihirli bir gücü yok. O gücü onlara biz veriyoruz. Yani bunu nasıl algıladığımıza bağlı bir şey bu. Ama ben karşılaştığım zorlukların beni yıpratacağını varsayıyorsam, evet o zaman yıpranırım.
Düşüyorsam ve ayağa kalkamıyorsam.
Kalkamayacağıma inanıyorsam kalkamam.
Evet.
Ama bir darbe beni düşürmüş olabilir. Hemen ayağa kalkacağıma inanıyorsam zaten kalkabilirim. Çünkü özgüvenli bir insanın her koşulda son derece dik ayakta durması falan işte hiç bundan etkilenmemesi şeklinde algılanabiliyor.
Tam aksine,
bu böyle değil.
Bütün çok başarılı insanların ortak noktalarından biri oran olarak o başarısız diye kendilerini niteleyen insanlardan 3 misli daha fazla reddedilme yaşamış olmaları
evet.
Ve başarısızlık yaşamış olmaları. Ama başarısızlık karşısında onlar ne yapmışlar? Nasıl başarısız olduğundan ders çıkararak başka bir yol deniyorlar.
Demişler. Bak burada okuyucunun sorusundan sonra kendisiyle ilgili bir iki örnek de vermiş. Onları da söyleyeyim daha iyi ne demek istediğini anlayacağız zaten. Kendine örnek vermek gerekirse demiş. Mesela aylardır iş görüşmelerine gidiyormuş. Mülakatlarda çok farklı insanlarla karşılaşmış ve pozisyon itibariyle kendisinin kabul edemeyeceği kadar hani daha işte düşük seviye mi diyelim artık daha yetersiz beceri açısından işlerde bile hani özgüveni yitirmeye başladığını görmüş kendisinin. Kendisini ifade etmeye çalıştıkça karşısındaki insanlar yargıç, kendisine mahkum gibi hissetmiş. Yani kendisini ifade etmeye çalışsa da, açıklamalar getirse de küçümseyici bakışlarla karşılaşmış. İşte dudak büken tavırlarla karşılaşmış falan.
Yani bu şeye benziyor. Havada bulut var dedim bana ördek mi dedine benziyor.
Bu evet tamamen kendi algısıyla ilgili bir şey.
Kişisel algılıyor. Acayip alınganlık, özgüvenin yerlerde olduğunun göstergesi.
Zaten alaycı tutumlar karşısında da hayata karşı inancının zedelenmeye başladığını söylemiş. Uzun bir şey zaten soru. Evet, böyle bir...
Hani alınganlık, ne bileyim, duygusallık, aşırı şey, aşırı hassasiyet böyle, başkaları ne der, başkaları benim hakkımda ne düşünüyor, başkaları bana nasıl bakıyor?
İyi ama mesela alay ediyorlarsa, alaycı tutumlar içindelerse, dudak büküyorlarsa, anlattıklarını umursamıyorlarsa, açıklamalarına rağmen bununla benzer şekilde küçük görülen davranışlara işte buna karşı davranıyorlarsa, cümlede biraz tuhaf oldu. Yani alaycı bir tutum devam ediyorsa bu onun yanılsaması olabilir mi?
İki şey olabilir. Bir onun yanılsaması olabilir. Yani hani şey gibi bu niye bana bakmıyorsun? Bana bakmıyorsun çünkü bana değer vermiyorsun. Oysa sen dalgınsındır belki, görmemişsindir bile beni. Ben üzerime alınıyorum, alınganlık yapıyorum. Senin bakmamanı kendime yönelik bir hakaret olarak algılıyorum. Bu benimle ilgili olan bir şey. İkincisi alay edilmek. Şu gezegende belli bir noktaya gelmiş, yeni düşünceler üreten, yeni fikirler üreten, yeni şeyler yaratan insanların hangisi başlangıçta alaya, küçümsemeye maruz kalmamış? Her yeni fikir, ama her yeni fikir baştan ne yapılır? Şiddetle karşı çıkılır. Sonra alay edilir, küçümsenir. En sonunda elbette böyle ki diye kabul görür.
Tamam, genel olarak bu söylediklerin bir anlam ifade ediyor ama burada her gittiği iş görüşmesinde alay edilen bir insandan bahsediyoruz. Biraz
her
küçümsenen bir insandan bahsediyoruz.
Ya, bu mümkün mü? O zaman sorun kimde?
Tabii buradan yola çıkarak ancak evet. Olabilir. Şimdi bu kadar tesadüf olmaz. Yani kendi dışındaki bütün insanların alaycı insanlar olduğu gibi bir tesadüfle açıklanabilir. Eğer başka bir açıklaması yoksa bu işin, ki de bu hani olacak bir açıklama değil. O zaman geride kalan onun algısı, yani kişinin evet. Kendi algısı. Kendine o kadar güvensiz ki zaten gözün üstünde kaşın var gibi bir durumla belli ki karşılaşıyor hep. En küçük şeyden, buluttan nem kapıyor.
İşte çekim yasası hani böyle bir şey. Yani ben kendime saygı duymuyorsam, ben kendimi yeterince sevmiyorsam, kendime yeterince güvenmiyorsam bunu buram buram yansıtıyorum etrafıma.
Tabii o enerjiyi veriyorsun karşına. Zaten
biliyorum.
Bu benzer deneyimlerden sonra bu kalıp da oluştuktan sonra yeni bir iş görüşmesine gittiğinde de büyük bir olasılıkla yine benzer deneyimi yaşayacağını varsayıyor. Enerjisi ürkek, çekingen, endişeli bir şekilde o duruma uygun hale geliyor.
Ve kendini gerçekleştiren ihanet.
Komik durumlara da düşürüyor olabilir. Yani o sırada onunla iyi bir şey değil tabii ki. Alay eden insanın da öz saygısı düşüktür ama hani böyle...
Ama herkes bunu yapıyorsa, ki herkesin yaptığını düşünmüyorum. O öyle algılıyor olabilir.
Büyük bir olasılıkta onun algısı bu. Ama kendimizi küçük düşürecek bir hale sokabiliyoruz aslında. Bu kalıp yerleştiyse bizim zihnimize, zaten evet ben ne yaparsam yapayım, hani çok yeterliyim ama çok daha yetersiz insanların becerebileceği bir işe talip olduğumda bile insanlar bana dudak bükebiliyorlar, benimle alay edebiliyorlar.
Benim
şimdi
değerimi bilmiyorlar. Ben bilmiyorum.
Ona bile beni layık görmüyorlar. Yani sen evet. Mi bunu yapabileceksin falan. Şimdi burada kişinin etrafı değil, doğrudan doğruya kendisini masaya yatırmasında yarar var tabii. Öz saygısı üzerinde çalışması gerektiği çok
vallahi
açık.
Vallahi her şeyin başı bu aslında. Yani her şeyin temelinde öz saygı.
Yani şu kitapta, bununla birlikte kaleme aldığımız kitapta öz saygı kitabına da, ama altında yazan öncelikler listende kaçıncı sıradasın, bunun üzerinde çalışmak gerekiyor.
Öz saygı eğitimi aslında ufak yaştan itibaren okullarda verilebilmeli. Yani bunu bazı ülkeler bunu başardı. Mesela Slovenya artık okullara öz saygı der, ilkokullara soktu öz saygı dersini. Ve inanılmaz hızla büyüyen bir ülke. Hızla gelişiyor. Kültüre, evet. Eğitime, öz saygıya önem veriyor. Her şeyin başı sonu öz saygı. Yani öz saygı orada öğrendiklerini hayata uygulamak. Çocukluk kasetlerini, bilinçaltı kasetlerinin farkında varmak. Bu bir eğitim meselesi. Gerçekten eğitim şart ya.
Şimdi tabii burada izleyicimiz özgüven diye tanımlamış bunu da. Özgüven, öz saygının bir ayağı. Özgüven ve ya da şöyle söyleyeyim, yeterliliği ifade eden ayağı özgüven.
Değerliliği değil.
Değerli değil, evet. Burada da biz alınganlık gibi bir şeye sahipsek zaten o daha çok da pardon, değerlikle ilgili bir sorunumuz olduğunu gösteriyor bizim.
Kendimizi değersiz hissediyorsak.
Evet, kendimizi değersiz hissediyorsak işte alıngan oluruz, kırılgan oluruz, olumsuz şeyler bekleriz zaten. Olumsuzluklarla karşılaşacağımızı
beden dilimiz bir kere başta da. Yani beden dilimizle insanlar ilk 2 saniyede bizimle ilgili fikir ediniyorlar. Artık 2 saniyeye indi. İnsanların bizimle ilgili ilk izlenim edinmeleri. Eskiden bunlar 4 dakika falandı. Gittikçe hayat hızlandığı gibi anlaşıldı ki ilk 2 saniyede insanlar bizim hakkımızda bir fikre sahip oluyorlar. İlk izlenim içinde ikinci şansımız olmuyor. Hani bilinen bir söz vardır. İnsanlar giysileriyle karşılanırlar, fikirleriyle uğurlanırlar diye. Evet, evet. Fikirlerimizle, davranışlarımızla, beden dilimizle, ses tonumuzla, kendimizi nasıl ifade ettiğimizle karşımızdakine kendimiz hakkında dünya kadar veri sunuyoruz.
Şimdi daha önceki programlarda bahsettiğim bir araştırma geldi aklıma yine. Yeri gelmişken hatırlatayım. Çünkü bununla da çok bağlantılı. Öğretmenin niyeti öğrencilerin performansını arttırıyordu. Ben karşımdaki kişinin zeki bir insan olduğunu sadece niyet olarak düşünüp zeki bir insana davranır gibi davrandığımda onda gerçekten zeki insan davranışlarını da görmeye başlıyorum. Şimdi benim niyetim karşımdaki insanın üzerinde bile bu kadar güçlüyse, böylesine görülebilir, elle tutulabilir sonuçlar yaratıyorsa, kendi üzerimde nasıl sonuçlar yarattığını artık hayal bile edemeyiz. Evet, hesaplamamız lazım. Evet. Bu tür düşüncelere sahip, kendi hakkımızda bu tür düşüncelere sahipsek ve bu düşüncelerle insanlarla ilişki kuruyorsak, bizim bu düşüncelerimiz karşı tarafa bir enerji olarak zaten geçiyor. Evet. Ve aldığı o enerjiyle de bize bir geri dönüş oluyor. O nedenle de kiminle karşılaşırsak karşılaşalım zaten benzer geri dönüşleri alıyoruz. O nedenle burada kendimizi kendimize dönük bakışımızı değiştirmek, kendi hakkımızdaki fikirlerimizi değiştirmek. Evet, belki şu anda yeterliliğimiz yeterince gelişkin olmayabilir ama bunun gelişebileceği bir şey olduğunu düşünerek bu sürece sokmak kendimizi, bu bile kendimizi iyi hissetmemiz için bir nedendir. Keza değerliğimizi bugüne kadarki hayatımıza baktığımızda kendimize bir değer biçeriz ve bu çok da tatmin edici bir şey olmayabilir. Hiç önemli değil ama şu andan itibaren ben kendime verdiğim değeri arttıracak bir hayat yaşamaya başlarım. Seçimlerimi yaparken hep bunların benim değerime ne katacağını hesaplarım.
Ve bunların nasıl olacağı da adım adım bu kitapta.
Evet, bu kitapta eğitimin, daha detaylı.
Eğitimin bilgi kısmının
aşağı yukarı teorik bilgisini burada yer alıyor.
Pratiği zaten kitaba yazmak mümkün değil. Uygulama hani. Ama buradaki teorik bilgilerden bile yola çıkarak insan kendisiyle ilgili zenginliğini ortaya çıkabilir. Çıkarabilir.
Son bir şey söylemek istiyorum bu konuda. Varsa senin, bilmiyorum, söylemek istediğin başka şey eklersin de. Hani iki ayağımız gibidir değerlik ve yeterlik duygusu. İki ayağımız da güçlüyse, gelişkinse, sağlam yere basıyorsa gerçekten o zaman kendimizi, tabii mecaz anlamda bunu alın. Bu arada engelli insanların hani bundan alınmayacağını varsayıyorum çünkü tamamen bir mecaz anlatmak istedim burada. Sağlam yere bastığımızda nasıl dışarıdan gelen etkiler artık bizi hani tek ayağımız üzerinde sağlam durduğumuz bina zaman etkilediği gibi etkilemez. Hani şiddetli bir rüzgar karşısında tek ayak üzerinde durduğumuzda yıkılır gibi hissedebiliriz kendimizi, güvensiz hissedebiliriz. Ama iki ayağımızın üzerinde durduğumuzda artık aynı şiddetli bir rüzgar bizi etkilemez. Biraz buna benziyor bu değerlik ve yeterliliğin birlikte gelişmesi. Bunlar da her fırsatta bakış açımızı değiştirdiğimizde zaten gelişebilen bir şeydir. O nedenle ne olduğumuz değil, bundan sonra nereye doğru gideceğimiz önemli.
Ve de önemli mesela, evet elbette hiç seni tanımayan yolda gelir bir kişi sana durduk yerde hakaret edebilir, aklından zor da olabilir, kalitesine düşük olabilir bu insanın, hani layık olmadığın davranışlarda bulunabilir. Olmuyor mu? Oluyor. Ama bu okurum seyircimizin, izleyicimizin yazdığı gibi eğer tekrar tekrar iş görüşmelerinde benzer davranışlarla karşılaşıyor ise bu da şu anlama geliyor. Aslında kendisinin olması gerektiği konumu bile hak ettiğini düşünmüyor. Bırak layık olmayı. Bırak evet. Layık olmayı. Ki layık olmak, hak etmek arasında fark vardır diye daha önceki programlarımızda paylaşmıştık. Ben hem kendimi layık hissetmiyorum hem hak etmiyorum duygusu olduğunda bu çok yıpratıcı bir duygu. O yüzden de hani daha aşağıdaki seviyeye bile insanların layık görmemesi beni.
Benimle ilgili bir şey. Benim verdiğim mesaj bu. Çünkü evet. Hele mülakatta benim hakkımda böyle bu kadar teferruatlı bir bilgiyi bir çırpıda alamaz insanlar. Evet. İlk izlenimdir o. Bu izlenimi de seninle yaptıkları sohbetten alıyorlar. Orada neyi yanlış yaptığıma odaklanabilirim. Ve kendimin değerli ve yeterli bir insan olduğu duygusunu da telkinini de kafama yerleştirerek gidersem.
Şeyde mülakat deyince aklıma geldi. Oğlum işte bir firmaya mülakatı, büyük bir firmaya Amerika'da iş görüşmesi için girdiğinde sormuş mülakatçı. Demiş ki nasıl? En büyük sence hatan ne oldu? Hani iş yerinde. Demiş ki hangi birinden bahsedeyim diye söze başlamış ve en büyük hatalarını söylemiş. Dedim neden böyle yaptın? Dedim tabii işe alınmış. Çünkü dedi bu büyük hataları yapmam benim o sorumluluğun yetkisinin bana verilmesi anlamına geliyor.
Bir de tabii şöyle bir anlama da gelir bu aynı zamanda. Bir daha asla benzer bir hatayı yapmayacak. Dolayısıyla o bile bir güven verme nedenidir. Büyük bir şirketin CEO'su bir holdingin işte milyon dolar zarara
evet.
Uğratıyor falan, artık beni patronun atacak diye beklerken niye atayım seni diyor yani.
1 milyon dolarlık
bu zararı sen bir daha asla bana açmayacaksın yani, bundan eminim, ama yeni aldığım kişinin de benzer bir hata yapmayacağını evet. Asla bilemem diyor.
Evet.
O nedenle hatalarımızdan öğrenmek de önemli.
Zaten başarılı başarısız arasındaki fark o. Biri hatalarından utanç duyar, biri hatalarından ders çıkarır. Biri gizlemeye çalışır, biri gelişmeye çalışır. Evet, aynı hatalarda. Evet.
Deyip son noktayı koyabiliriz herhalde. Şimdilik hoşça kalın.
Evet, hatalar öğretmenlerimiz olsun.